Merhaba, yine Ağır Ekonomi programında beraberiz. Çarşamba oldu, her hafta çarşamba olduğu gibi. Şimdi geçen hafta bir Kemalizm'in iktisadi yönünü konuşmaya başlamıştık. Yani biraz tabii iktisatla sınırlamak mümkün olmadığı için haliyle sosyal bilimler çerçevesine girdik. Bu hafta da ona devam edeceğiz. İkinci Dünya Savaşı yıllarına kadar gelmiştik. Yani 30'ları falan konuşmuştuk. Bir parça belki İkinci Dünya Savaşı'nı konuşmakta da fayda var. Ama bir de tabii bugünü anlamak için yapıyoruz biz bunu. Yani bunu aslında şöyle demek lazım. Bu dönemlendirme önemli bir şeydir sosyal bilimlerde. Mikro, mezo ve makro dönemlendirme olarak adlandırabiliriz. Tam kavramlar oturmuyor yerine ama yani muradım o. Böyle bir son derece küçük ölçekte ve zaman diliminde yapılan şeyler var. Bir işte içinde olup farkında olduğumuz ve gerçekliği kavradığımız zaman dilimi var. Bir de antropologların, tarihçilerin daha çok sahip olduğu bir bakış açısı da daha uzun yıllar alan ana eğilimleri gözlemleyen bir yaklaşım tarzı var. Biz de bu bir parça bugünü anlamak için bu uzun bakış açısının, dönemsel bakış açısının önemli olduğu için. Çünkü süreklilikler var. Bu süreklilikler ama durağan bir süreklilik değil. Yani bizim sosyal bilimlerde çok alışık olduğumuz gibi aslında fizikte de büyük bir tartışma konusu bu. Ana akım fizik işte zamanı bir boyut olarak almadığı için böyle bir şey var. İşte zaman yolculukları falan mümkün olabiliyor. Dolayısıyla bir tersinmezlik dediğimiz, zaman açısından tersinmezlik dediğimiz fiilen ortada yok. Aslında termodinamikte biz bunu görmüştük, yani tersinmezlik ilkesini. Ama zaman bir metrik olarak alındığı için fizikte bu pek mümkün olmuyor. Sosyal bilimlerde de bunun yansıması var haliyle. Orada da bazı kurumlar ve kişiler, ya da özellikle kurumlar, ezeli ve ebedi olarak varmış gibi düşünüyoruz. Bugün gördüğümüz biçimiyle varmış gibi düşünüyoruz. Bunlar değişmiyorlar falan. Oysa zamanın oku diye bir kavram var. Fizikte de bu ana akıma itiraz eden bayağı güçlü bir ekol de söz konusu zaten. Sosyal bilimlerde de bunun yansıması var elbette. Evet. Dolayısıyla biz de daha çok bu tarafa yakınız. Yani bir süreklilik var ama bu süreklilik zamanın oku çerçevesinde geri dönüşsüz ve lineerde değil. Yani kaotik bir durum söz konusu. Her zaman birkaç tane ya da milyonlarca seçenek var. O seçeneklerden bir tanesi gerçekleşiyor. O gerçekleştiği andan itibaren mühürleniyor. Artık onun geriye doğru değişmesini beklemek söz konusu değil. Yani zamanda yolculuk mümkün değil. Bunu Star Trek'te Mr. Spock Vulkan Bilim Akademisi'ne atfen söylüyordu. Dolayısıyla bu yaklaşım, yani bu uzun bakış bugünü anlamak için gerçekten çok önemli diye düşündüğümüz için zaman zaman aslında bütün programı böyle oturtmaya çalışıyorduk ama gündem hep bizi böldü. Bugün de çok ilginç şeyler var gündemde. Yani onlara bigane kalmak çok mümkün değil. Tabii bir kısmı yurt dışında oluyor bitiyor, bir kısmı yurt içinde oluyor bitiyor ama sonuçta bunları birlikte değerlendirdiğimizde, mesela Brezilya Sağlık Bakanı'nın New York'taki davranışı ile Üsküdar Belediye Başkanı'nın Üsküdar'daki davranışı arasında büyük ortaklıklar görüyoruz. Şimdi böyle baktığın zaman da bu ortama nasıl geldik sorusunu sorduğumuz zaman işte biraz da geçmişe bakıp bugüne nasıl geldiğimizin izlerini aramak çok ilginç olabilir. Brezilya Sağlık Bakanı işte aşı karşıtı bir sağlık bakanı bu New York'ta epey tepki çekmiş falan. O da orta parmak yoluyla hakaret etmiş oradaki New Yorklulara. Fakat sonra Covid pozitif çıkmış bildiğimiz kadarıyla. O zamana kadar da epey bir siyaset, yani devlet başkanı ya da işte orada bulunan insanlarla görüşme yapmış. Üsküdar Belediye Başkanı da ayaküstü onlarca yalanı çok kısa bir süre içerisinde söyleyebilecek kapasiteye sahip.
Hangi zaten. Belediye başkanı?
Üsküdar Belediye
Üsküdar.
Başkanı. Bunun asla vazgeçemediği bir valide bağ korusu meselesi var. Yani bu
sen oralısın bir de, yani
bir de o tarafı, kodudun tarafısın. Yani valide bağın komşusuyum ama sonuçta yakından izlediğimiz bir yer. Orada bir koru var. Şimdi koru bir belgesel de vardı, hatırlar mısın, Mikrokozmos diye.
Evet, eski.
Paris'te galiba böyle bir dönümlük alanda olan biteni anlatan birkaç bölümlük bir şeydi yanılmıyorsam, ya da böyle uzunca bir filmdi. Burada büyük bir yaşam döngüsü söz konusu ve bizim hayat diye bildiğimiz şey de aslında bu yaşam döngülerinin karşılıklı etkileşim halinde, birbirleriyle bağı olan etkileşim halinde faaliyetlerinden meydana gelen bir şey. Ama bunu anlamıyor bu arkadaşlarımız. Çünkü onlar için beton, yani buradan baktığımızda aslında doğrudan hayata düşman bir kitleyle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Yani Brezilya Sağlık Bakanı ile de Üsküdar Belediye Başkanı aynı zihin dünyasının
ki Üsküdar Belediye Başkanı Central Park'ta şoförlerini giyerek spor yapıp.
O Üsküdar Belediye Başkanı adam, değil mi? Neyse adam, bakanlar.
Neyse ben bunu birazcık değiştirerek şey yapıyorum. Yani sonuçta orada gezebilir gelecekte ve hayıflanabilir. Adamlar gerçekten yeşile sahip çıkıyorlar diyebilir.
Evet. Ama yani zihniyet şu. Geliyor, moloz döküyor, toprak döktüm ben diyor. Peki toprak da dökmüş olabilir gerçekten. Ama orayı düzlemek onun temel amacı. Oysa orayı düzlediğinde oradaki faunayı, florayı ve hayatı yok ediyorsun. Yabancı bir şey. Çünkü ondan sonra artık o canlılığı ortadan kaldırdıktan sonra üstüne beton dökmek küçücük bir adım. 6 ay önce otları kesiyoruz dedi. Ot dedi, işte hani zararlı görüyor bunu. Ama o otlar kesilince oradaki kirpiler, kaplumbağalar, şunlar bunlar falan yaşam alanlarını kaybettiler. Yani bu döngüye böyle iradi müdahale yapmayı hak sayıyorlar kendilerine. Dolayısıyla hayata bu şekilde müdahale eden birisinin insana bu şekilde müdahale etmesinin önünde de hiçbir engel yok. O yüzden hayat gerçekten bu popülizm, radikal sağ popülizm olarak adlandırabileceğimiz dünyadaki akım Macaristan'dan Polonya'ya, Türkiye'den Brezilya'ya hep aynı çerçevede yaklaşıyorlar meseleye ve bu zeminde yaklaşıyorlar. Dolayısıyla bu gerçekten hayata karşı düşman demek belki biraz ağır ama hayata karşı umarsız,
yabancı,
kendisini de dolayısıyla yabancı ve Bülent Arıç'ın yerinde tespitiyle yani gazapları da, gazabından da korkmak gerekir. Çünkü dini imanı para olan bir ekipten bahsediyoruz. Dolayısıyla buraya nasıl geldik? Yani bu politika tipolojisini nasıl bu kadar şey yaptı? Eskiden bunun bir süreklilik dahilinde buraya geldiğimizi söyleyebiliriz ama bu çerçevede görünür, bu çerçevede umarsız ve bu çerçevede kurumsallaşmış değildi. Dolayısıyla bir parça aslında bu Kemalizmi, sadece Kemalizmi konuşuyoruz gibi de almamak gerekiyor.
Yok,
bu meseleyi.
Tabii.
Türkiye'nin işte Cumhuriyet dönemini konuşuyoruz aslında. Ama o Cumhuriyet dönemi içerisinde çok baskın bir siyasi akım olarak, kurucu bir siyasi akım olarak Kemalizm karşılaşıyor. Dolayısıyla bunun işte çok olumlu yönleri var, olumsuz yönleri var. Dolayısıyla olumlu ve olumsuz miraslarını dengeli bir şekilde değerlendirmek gerektiği için şey yapıyoruz. Bu çok uzun bir giriş oldu, kusura bakmayın. Ama bir...
Sen dolusun.
Neden bunu böyle... Bu kadar olay oluyor bitiyorken bu meseleye el attığınızda konuşuyorsunuz diye düşünenler olabilir, varlar, onu da biliyorum. O yüzden böyle bir giriş yapmak zorunda kaldım. Şimdi 30'lu yılları konuştuk devletçilik ekseninde özellikle.
Bir iki konu ona girmeden bu tamam. Neden konuşuyoruz meselesine ışık tutacak saptama yapmak istiyorum. Şimdi bizim Türkiye ilginç bir ülke. Ne zaman bir sıkıntıya düşse, sosyal ve ekonomik sıkıntıya düşse, daha önce ihmal ettiği akımlara, düşüncelere, hatta tukaka dediği şeylere geri dönüyor. Evet. Bu Kemalizm meselesi de son birkaç aydır tekrar Türkiye'nin gündemine geldi, popülerleşti. Ve popülerleşirken de tabii biz belki aynı şeyleri konuşuyoruz. Seyredenler ne düşünüyor bu konuda çok bilgim yok ama tartışanlar ve Kemalizmi bir çare olarak bugünkü problemlerin halli açısından çare olacağını düşünenler şurada bir sıkıntıya düşüyorlar diye tahmin ediyorum. O da Kemalizmin biraz önce sen fizikle analoji yaparak bunları anlatmaya çalıştın. Sanki Kemalizm bir değişmez bir bütün ve bugüne kadar kadar da olduğu saf bir şekilde gelmiş de biz ona sarılıyormuşuz ve medet umuyormuşuz gibi bir anlam var. O yüzden biz hani bu kavramı en azından iktisadi boyutunu öne çıkartarak anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz ve ana fikir olarak da böyle bir mutlak tutarlılığı baştan aşağı olan bir Kemalizm'den bugün bahsedebilmek pek mümkün değil. Yani şunu söyleyebiliriz, 1920'lerin ve 30'ların yani kuruluş döneminin Kemalizmin doğuran ihtiyaçlar, kurumsal yapı, ülkenin kısıtları farklıydı ve o düşüncenin oluşumu ona göre gerçekleşti. Ve o günün Kemalizmiyle bugünü açıklamak mümkün değil. Neden? Çünkü ekonomik şartlarınız farklı. Koşullarınız farklı, toplumun ihtiyaçları farklı. O zaman üzerinde çok duruyoruz. Hani bir arz açığını kapatmak için bir birikim modeli olarak ortaya çıkıyor. Devletçilik de keza öyle.
Ve planlamayla o zaman için piyasa sistemine yabancı bir aracın entegrasyonu yoluyla.
Tabii. Mesela o dönemde 17 devriminden sonra bir Sovyet deneyimi var. Ona bir alternatif olarak görülüyor. İşte kadro hareketinin bazı fragmanları, fraksiyonları bunu ön plana çıkartıyor falan ama Türkiye'de o devletçilik kavramı içerisinde kamu işletmeciliğin yanında özel sektöre ve mülkiyetine de izin veren bir anlayış var. Şimdi böyle kurumsal çerçeveyi özel ve kamu diye ortaya koyduğunuz zaman ortaya tabii ki farklı bir dinamik çıkıyor, farklı bir evrim çıkıyor. O kararı verdikten sonra da özel sektörden gelebilecek bir takım tehditleri, özel sektörden gelebilecek bir takım avantajları da hesap etmeniz gerekiyor. Aslında Kemalizmin temelleri bu mantık etrafında ortaya çıkıyor. Ama dediğimiz gibi dünya monotonik bir şekilde, monotonik bir fonksiyon değil. Ya lineer hiç değil. Zaman zaman sizin öngöremediğiniz, kontrol edemediğiniz şeyler var. Savaş onlardan bir tanesi ve bu düşünce dış dünyadaki ortaya çıkan gelişmeler ışığında ülkenin kendi içerisinde ortaya çıkan bir takım ihtiyaçlar doğrultusunda o problemleri çözebilmek için değişkenlik de gösteriyor. Unutmayalım ki sonuçta bu bir ideolojidir, bir üst yapı kurumudur. Altta üretim ilişkilerinde, toplumsal yapıda değişiklikler oldukça ister istemez siz onu değiştireceksiniz. Eğer değiştirmez iseniz ki sonraki yıllarda böyle bir davranışlar olmuş anladığım kadarıyla oldu Türkiye'de. O zaman bir kopukluk yaşıyorsunuz. Yani toplumla o ideolojinin kopukluğu gündeme geliyor. Benim gördüğüm kadarıyla bu Kemalizm olarak ortaya atılan veya devletçilik olarak ifade edeceğimiz bu anlayışın toplumla paralel, toplumun ihtiyaçlarıyla paralel bir şekilde seyrettiği dönem bu 38'e 30'lara kadar geçen dönem.
Yani İkinci Dünya Savaşı'na kadar belki.
Aynen öyle diyelim. Dolayısıyla burada bir beis yok. Yani belki o Kemalizmin ortaya atmaya çalıştığı o kalkınmacı, toptan kalkınmacı yaklaşıma belki muhafazakar kesimler tarafından itirazlar olabilir. Ancak o itirazların da çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Kemalizm toplumun ihtiyaçlarını, toplumun fiziki ihtiyaçlarını gidermeyi amaç edindiği için ve giderdiği için de desteği olan bir iktisadi yaklaşım olarak şeyde toplum vicdanında yer ediniyor. Yine unutmayalım ki bu Kemalizm fikri milliyetçi bir fikir. Yerli ve milli, hani bugün de çok konuşuluyor ya, işte o yerli ve millinin o dönemde şey yapıldığı, yani sanayi politikasıyla, dışa bağımlılığı azaltmakla, bugünkü iktidarın belki de Kemalist kadrolarla taban tabana zıt dünya görüşüne sahip bugünkü kadroların düşünceleriyle bir paralellik de gösteriyor. Ama neden? Neden yerli ve milli? Şimdi o dönemde ticaret vardı da hani o dönem 1929 bunalımına giden bir dönem. Kısa bir süre liberal uygulamalar yapıldı Cumhuriyet sonrasında ama çok kısa bir süre kapitülasyonların işte ortadan kalkması için ama ondan sonra bunun çok fazla çare olamayacağı ülkenin problemlerine ortaya çıktı. Ve çok daha önemlisi dışarıda ticaret yapamıyorsunuz. Dünya içine kapanıyor zaten. Bütün dünya içine kapanırken Türkiye'nin bunu zorlayabilecek nesnel koşullara sahip olması da mümkün değil. Savaş öncesi.
Evet. Ya Birinci Savaşı öncesinde bir küresel kapitalizmden bahsedebiliyoruz ama bu savaşla paramparça olmuş bu durumda. Tabii. Ve bu savaşın arkasından da işte gerek Ekim devriminin etkisi, gerek gelişen İşte İtalya'da gelişen, Almanya'da gelişen faşizmin, işte daha sonra bütün Avrupa'yı saracak olan faşizmin etkisiyle bu parçalanma çok üst seviyeye çıkmış bir durumda.
Bu benim söylemeye yani. Çalıştığım evet. İşte bu koşullar altında Kemalizm fikri aslında aynı zamanda çok pragmatik bir fikir.
Evet.
Yani baştan aşağı evrensel ve her koşula adapte edilebilen bir düşünce olarak çıkmıyor bu. Yani tamamıyla Türkiye'nin kalkınma sorunlarını, sermaye birikim sorunlarını gidermeye yönelik ama bunu yaparken de elindeki imkanlara ve çevresel faktörlere bakan bir yaklaşım. Zaten bunun ötesini de beklemek çok doğru değil. Çünkü kurucu iradeyi oluşturan o kesimlere baktığınızda asker bürokrat ağırlıklı olarak asker insanlardır. Askerler askeri bir düşünce tarzı aynı zamanda bu. Yani şey açısından yani
İktidar blokunun konsolidasyonu sonrasında böyle bir şey var. Yoksa Kurtuluş Savaşı'nda çok yaygın işte birinci meclisteki o şey var. 11. meclisin öncesindeki işte o Osmanlı İmparatorluğu'nda kapatılan uzun süre açılmayan meclisin yapısı falan filan onlar.
Şimdi onlara farklı, çok değinmek girmiyor. İstemiyorum.
Evet, evet.
Onların çok önemli konular olduğunu düşünüyorum. Bugün de onlar tartışmada. Ama bir saptama yapayım madem topu attın. Benim çok hassas olduğum meclis dönemi, Kurtuluş Savaşı dönemi ekonomisi.
Evet.
Mesela ona da bilirsin sen yıllardan beri kafayı takmış birisiyim ve Türkiye'de de çok incelenen bir şey değil ya da inceleniyor ama bütçe kalemleri itibariyle şuradan çok, şu kadar yardım geldi.
Savaşın finansmanı ekseninde.
Ama benim ama merak ettiğim şey bütçe bir hükümet var.
Evet.
Hükümetin memurları var, bir bürokrasi var ve bu bürokrasi maaş alıyor.
Maaş alıyor.
Ve maaşlarını da bir banka üzerinden yani hesaplarını tuttukları bankalar var. O bankaların genel merkezleri de İstanbul'da özellikle de Osmanlı Bankası'nın hissedarı yönetimi elinde bulunduran da İngiliz, Fransızlar ve Osmanlı. Ve bu banka herhangi bir müdahale olmadan Ankara'da bu işlemleri
gerçekleştiriyor.
Benim mesela çok ilgimi çeken bir konu.
Evet.
Ticaret yapabiliyor. Evet. Ve ticaretten vergi toplayabiliyor. Biz genelde askeri tarafını Kurtuluş Savaşı'nın çok çalışıyoruz. Ama bu o dönemde bir iktisadi faaliyetler bütünü de var Anadolu'da ve hayat devam ediyor, ticaret devam ediyor, esnaf şey şu bu falan devam ediyor. Yani biz öyle sanıyoruz ki her şey durdu, bütün ülke topyekün bir savaş içerisine girdi. Böyle bir şey yok. Bu ticaret birileriyle yapılıyor neticede. Mesela Samsun limanından gönderilen mallar. Değil mi?
Tabii.
Yani orası bir dışa açık ve o gümrüklerin kontrolü Ankara hükümetinin elinde ve oradan bir gümrük geliri elde ediliyor. Ama benim çok üzerinde durduğum ve manalı bulduğum ise finans kapitalin kullanılarak finansmanın ve borçlanmanın kaldıraç imkanlarından yararlanarak bir ekonomi dönüyor. Ve bu kaldıracı sağlayan da bir bankacılık sistemi var. Sizin bankanız olmadığına göre, iş bankası yok o dönemde. Yani oradaki ilişkileri tam manasıyla anladığımızı ben düşünmüyorum. Neyse, yani biz yine bugün yapıldığı gibi anayasa tartışmalarına falan şey yapacağız, gireceğiz edeceğiz, ama bu iktisadi boyutunda uygun ortam ortaya çıkınca Türkiye'de herhalde
konuşuruz,
tartışma evet, imkanı bulacağız. Şimdi Kemalizm bugünkü arkadaşlar açısından, bir takım partiler de bunu gündemine aldı diye görüyorum ben. Çok sık kullanıyorlar, açık deklare etmeseler de bu düşünceleri, bu terminolojiyi çok kullanıyorlar. Bana birazcık bu Kemalizm, bu bir kuruluş felsefesine referans verebilmek ve bugünkü toplum içerisinde manevi bir bütünlük, bir ideal birliği sağlayabilmek için bir araçmış gibi geliyor. Yani kullananlar da bunun bir ikinci türevlerinin türevleri olan açıklamalarla karşımıza çıkmıyor. Demek istediğim şu: Kemalizm kelimesini kullanıp bunun altını hadi dolduralım, ne anlama geliyor ve bugünkü toplumsal ihtiyaçlarımızın halli açısından neler sunuyor bu düşünce dediğinizde, bilmiyorum, öyle bir tartışmada ya da rastlamadım ama iktisadi manada yok.
Yani bu artık tabii modern ihtiyaçları karşılamak açısından herhalde çok geniş bir araç seti barındırmadığı için uzun zamandır, yani herhalde 60'lardaki tartışmalardan itibaren bir kabuk haline dönüşmüş halde. O kabuğun içerisine farklı kesimler farklı yok, metalaşmaktan ziyade yani siyasi bir kabuk demek evet, istiyorum. Yani ne bileyim, Erbakan işte rahmetli şey demişti, hiç onu unutmuyorum, Mustafa Kemal bugün yaşasaydı bizim partimize üye olurdu demişti. Dolayısıyla o kendisini Kemalizmin bir şeysi olarak görüyor. Yani bir siyaseten en azından bir parçasını orada herhalde o
sanayici,
kalkınmacı, millici yanını yakın bulduğu için. Zaten CHP kurucu parti izlerini taşıyan halen bir parti. Dolayısıyla o doğal olarak şey, onun dışında çıkan milliyetçiler öyle. Hatta solun bir kısmı da Kemalist sol veya deklare edilmeyen yani farkında olmadan Kemalist olan radikal sol ekipler de vardı 70'li yıllarda falan. Dolayısıyla bu kabuğun herkesi içine alabilecek kadar pragmatik bir yanı olduğunu, ama tabii esas itibariyle o anti-emperyalist, işte millici ve kalkınmacı yapısı ya da pragmatik faktör nedeniyle de kolayca bu işlemin yapılabildiği bir düşünce.
O yüzden de zaten o pragmatik şeyinden dolayı daha kapsayıcı olmaya çalışıyor ve bugün de sahipleri çok oluyor. Mesela bir güzel bir örnek vermek istiyorum. Bana en azından güzel gelen örneklerden bir tanesi. Mesela bugün hani bazı insanlar, zaman zaman karşılaşıyorum, sanki sanayileşmek o kadar kolaymış gibi, sanayi işletmesi kurmak, hatta üretimi yapılacak malı ve teknolojisini seçmek o kadar kolaymış gibi. Mesela 1930'larda bir takım eleştiriler getiriyor. Neden özel sektöre izin verilmedi bu anlamda falan diyebiliyor. Tabii bunları ne kadar ciddiye almak gerektiğini artık kamuoyunun vicdanına bırakmak lazım.
Belki biraz da uzmanlarla da tartışarak konuşmak lazım.
Şimdi şöyle bir durum var. Sanayileşebilmek için, daha doğrusu bir tutarlı sermaye birikim modeli oluşturabilmek için gerekli unsurlardan bir tanesi de sermaye piyasalarıdır.
Evet.
Sermaye piyasaları ekonomideki tasarrufları mobilize etmeye yarayan mekanizmalardır. Türkiye'de böyle sermaye piyasaları yok. 30 değil mi? 20'lerin, 30'ların dünyasında.
Yüzyılın başında olanlar, çünkü işlevsiz kalmış durumda Osmanlı.
Özel, hayır, onlar da zaten çok etkin değil.
Devletin borçlanma aracı.
Ülkenin parası yok.
Evet.
31 yılında Merkez Bankası açılıyor. O güne kadar, dünya kadar raporlar hazırlanıyor. Şunlar oluyor, bunlar oluyor. O Merkez Bankası'nın açılmasıyla ilgili tartışmaları ben yani hatırlıyorum. O yaşadığım için değil ama okumalarımdan hatırlıyorum. Onlar ciddi tartışmalar. Yani bugün konuştuğumuz konuları gördüğünüz zaman adamın içi sızlıyor. Merkez Bankası'nın içine düşürülen durumu gördükten sonra. Dolayısıyla Kemalist sanayi politikasının ya da kalkınmacılığının çözmesi gereken en önemli konuların başında bu tasarrufların mobilize edecek bir mekanizmanın oluşturulması. Daha önceki programda da ifade ettik. Kalkınma iktisadı denilen ve kalkınma ülkelerin kalkınma çabalarının uluslararası düzeyde sahiplenildiği bir durum İkinci Dünya Savaşı sonrası oluyor. Dünya Bankası IMF kuruluyor ve kalkınmanın finansmanı için bu ülkeler, bu kurumlardan kaynak aktarılıyor. Dünya Bankası'nın kurulmasının sebebi odur. Önce Avrupa, sonra dünyadaki diğer ülkeler açısından. Türkiye 1920'lerde 30'larda böyle bir kaynağa erişim imkanına da sahip değil. Yani karşılıklı bir takım ülkelerden geliyor, yardımlar geliyor. Bazı tesisler kuruluyor. Onun dışında herhangi bir kalkınma yardımı alınabilmiş değil. 1950'lerde NATO üyeliği gerçekleştikten sonra askeri bir takım yardımlar alıyor Türkiye. Bir takım altyapı yatırımları NATO yatırımları olarak gerçekleşiyor. PTT yatırımları, Radyo Link yatırımları ki bunlar Rusya'ya karşı işte izleme istasyonları falan şunlar bunlar. Onlar yollar keza aynı şekilde. Bunlar Türkiye'nin altyapı, yani pragmatizmse işte bu bir pragmatizm, altyapı yatırımlarının finansmanında kullanılan şeyler. Şimdi 1920'lerde 30'larda bunların hiçbiri yok. Ve dünya kapanmış durumda ve giderek kapanıyor. Otarşik bir duruma geliyor ticaret. Böyle bir durumda da siz ticaret sanayiyi finanse etmek zorunda kalıyorsunuz. Nasıl finanse edeceksiniz? Şimdi bugünden o günü eleştirmek kolay. Bazıları yapıyor, çıkıyor ortaya. Yazıyorlar işte metin yazarları falan. Hani siyasetçileri söylemiyorum. Metin yazarları yazıyorlar. Aklına ne geliyorsa mantıklı gördüğünü. Nesnel koşullar bunlar. Böyle bir durumda siz Ereğli demir çelik gibi ülkenin demir ihtiyacını, ülkenin basma, ülkenin Sümer Bank'la ilgili maden, Türkiye'nin önemli İkinci Dünya Savaşı sonrasında en önemli ihraç maddesi krom oluyor Türkiye'nin ve diğer madenler ama Türkiye önemli bir krom üreticisi ve o kromdan elde edilen maden ihracatından ve tarımsal ürünlerden elde edilen ciddi bir artık var. Yani onlar Demokrat Parti 1950 yılında iktidara geldiğinde kullanımına sunuluyor. Bugün 128 milyar doları biz nasıl toparlayabileceğimizi yapıyoruz. Nasıl tüketildiğini hani bir çırpıda birkaç ayda tüketiliyor. Ondan çok daha az miktarda ama o günkü Türkiye ekonomisi boyutlarında anlam ifade edebilen bir miktar rezerv olarak biriktirilebiliyor bu tarafsızlık ilkesiyle. Şimdi
İkinci Dünya Savaşı sırasında özellikle değil mi?
Tabii ki İkinci Dünya Savaşı öncesinde. Dolayısıyla hani Kemalizmi değerlendirirken biraz insaflı olmak lazım. Birinci koşul bu. İkinci koşul da o dönemin ekonomik ve siyasi koşullarını da, sınırlarını da, kısıtlarını da dikkate almak.
Yani bağlamı içerisinde değerlendirmek
tabii
lazım.
Ki,
bağlam son derece önemli.
Ve dolayısıyla bir başka husus da bunun monotonik, sabit bir şey olmadığı, koşullar değiştikçe de zaman içerisinde değişkenlik gösterdiğini aklımızda tutmamız gerekiyor. Ve bunlar koşuluyla, bunları aklımızda tutarak bugün eğer Kemalizm bir araçsallaştırılıyorsa, bugün gündeme getiriliyorsa da o zaman hangi bağlamda gündeme getirildiği ve hangi problemleri, bugünkü Türk toplumunun problemlerini çözmek için kullanıldığını da
Dikkat etmek
gerekiyor diyeyim. Biraz
birkaç ay önce okuduğum bir kitap vardı. Şimdi çok enteresan. Yani bu bağlam meselesi açısından önem taşıyan bir anekdot olarak anlatmak istiyorum onu da. Lenin'in bir meşhur kitabı vardır ne yapmalı diye örgüt, evet, Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin örgütlenme sorunlarına yönelik işte o 1905 yenilgisinden sonra partinin yeniden örgütlenmesi için kongreye dönük bir polemik kitap olarak yazılmıştır bu. Fakat tabii biz de çok eğitimini aldık. İşte bütün dünyadaki sol hareketler örgütlenme konusu deyince işte o kitabı açar, okur, bilmem eğitimini yapar, şunu yapar, bunu yapar. LIH diye bir L-I-H bir MIT mi Oxford, neyse Amerika'da bir akademisyen, Lenin uzmanı ama galiba Leninist değil, yani Marksist falan değil. Lenin uzmanı fakat o son derece iyi bilen birisi. Türkçe'ye de çevrildi geçen, işte Ayrıntı Yayınları'ndan çıktı. Ne yapmalıyı alıyor, inceliyor, 500 sayfalık falan bir şey çıkartıyor. Bütün bağlamı tarif eden, çünkü oradaki her ismi, her o 15 sayı çıkmış gazeteyle ilgili bir polemik var mesela. Bu işte RSDP'nin örgütlenmesi için önem taşıyan bir şey. Onu uzun uzadıya anlatıyor falan, işte bütün bağlamını oturtuyor ve sonuçta ne yapmalının İngilizce çevirisinin büyük hatalarla dolu olduğunu tespit edip kitabın sonunda 200 sayfa bir de ne yapmalı çevirisi yapıp onu koyuyor. 700 sayfalık bir kitap olmuş durumda. Ve ben de okuduktan sonra yani hiç anlamadığımı fark ettim. Ne yapmalı kitabını. Çünkü bağlamdan kopuk okuduk. Biz orada ismi görüp geçiyorsun. Yani işte birkaç tane şey cımbızla çıkartıyorsun. O aklında kalıyor. Ve bugün içinde bulunduğun problem neyse o probleme yönelik olarak yorumlayarak bakıyorsun. Halbuki o kendi bağlamı içerisinde değerlendirmedi. Oradan süzdüğün fikirlerle bugün karşı karşıya olduğunun, bugünün ortamını, bugünün bağlamını değerlendirmek. Dolayısıyla aynı şey Kemalizm içinde herhalde çok mecburi olarak yapılması gereken şeylerden bir tanesi. Hem imkanlarını o zaman için taşıdığı anlamı, imkanları ve bugünkü sınırlılıklarını tespit etmek açısından.
Tabii. Şimdi Kemalizm'in bana göre çok enteresan gelen şeyi yine ihtiyaçlardan ortaya çıkan bir şey bu. Hani birikim modeli dedik ama bu sanayi esas alıyor. Biz zorunluluk karşısında sonuçta hani tam bağımsızlık, iktisadi bağımsızlıktan da bahseden bir şey bu. Yani İzmir İktisat Kongresi yapıldığı zaman tüccar, esnaf, eşraftan oluşan bir şey var. Ama ekonomi o değil ki. Bunun yanında hani sanayinin de olması lazım. Türkiye'de Osmanlı'dan devralan sanayi, o da tabii ki gayrimüslimlerin Türkiye'de bulunduğu süre zarfında daha çok küçük ölçekli, çok küçük ölçekli işletmeler, büyük sanayi işletmeleri söz konusu bile değil Türkiye'de. Zaten şirketleşme denilen şey de Osmanlı'da çok yeni şey yapılan, yani bugün herkes önüne gelen bir şirket kurabiliyor kolaylıkla. Ama yine o döneme eleştirel yaklaşanların vicdanlı davranması ve bu kavramın bile, bu kurumun bile, şirketleşme kurumunun bile ne kadar önemli ve cumhuriyete devrilen bir proje olduğunu da göz önünde bulundurması lazım.
Şirketle kapitalizm arasındaki bağı biz hiç çok ele almıyoruz. Yani o bugün için böyle bizim otomatik olarak içselleştirdiğimiz bir şey olduğundan ötürü bunun üzerine çok düşünülmüyor ama çok önemli bir mesele. Bunun için bir dosya açacağız hep konuşup duruyoruz aramızda. Bunu bir an önce yapmakta büyük fayda
yani
var.
Tabii, fırsat olsa da Timur Hoca'yla mesela şey yapabilsek, konuşabilsek, şirketleşme konularında bir muhasebe sisteminin oluşturulmasında. Şimdi insanlar alternatif bir hukuk arayışı içerisinde. Bugün görüyoruz. Zaman zaman gündeme geliyor bu. Onları da anlamak çok zor. Şimdi bu aradığı alternatif hukuk Osmanlı'da buluyor. Hukuk denilen şey bir üst yapı kurumudur ve iktisadi hayat içerisindeki o beşeri ilişkileri yönlendirir, düzenler. Şimdi o beşeri ilişkiler içerisinde sizin bir hukukla ilgili bir şeyiniz yok. Şirketleşmeyle ilgili tecrübeleriniz yok. Çok gelişmiş değil. O zaman hukukun konusu olacak problemler de o kadar fazla değil. Dolayısıyla nasıl bunu yapacaksınız? Hani Batı'dan hukuk aldılar. Nereden alacaktın? Yok ki sende öyle bir hukuki yani gelişmişlik söz konusu değil. Çünkü iktisadi faaliyetlerin yok. Şimdi İngiliz hukukunun en önemli unsurlarından birisidir şirketler hukuku. Kaldı ki neden tahkim mahkemeleri İsviçre'dedir? Neden İngiltere'dir? Bunlar durup dururken değil. Yani gidip de adam New York'ta tahkim açmıyor. Buralarda açıyor. Çünkü şirketler hukuku kapitalizmle birlikte, kapitalizmin gelişmesiyle birlikte buralarda
1400'lerden beri süzülüp gelmiş.
Tabii ki. Sözleşme hukuku denilen şey Osmanlı'da yok ki. Evet. Bunlar yani nesnel üretim ilişkilerini siz bunlarla oluşturamayınca o problemleri çözebilecek bir üst yapı kurumunun da ortaya çıkması mümkün olmuyor. Ya da çıkanlar da sizdeki üretim ilişkilerindeki problemlerle sınırlı oluyor. Üstelik, onlar da 3-5 problem.
Üstelik İsmail Saymaz çok güzel koydu işte yani sonuçta tarikat örgütlenmesi de bir holdinge, tarikat örgütlenmesinin başındaki insan da bir CEO'ya dönüşmüşken, yani onlar şirketleşmişken. Yani
o ayrı bir hukuki, tartışma konusu.
Neyse onu girmeyeyim ama bu hukukun altyapıyla olan bağını tersine döndürmek çok mümkün değil yani. Bu yapıyı ortadan tamamen kaldırmak. Yani Afganistan'da olduğu gibi böyle işte bir yapıyı tümüyle değiştirmek dışında bir çözüm yok.
Kesinlikle. Yani o Afganistan olayı da yine bu iktisadi sebeplerle tartışılınca farklı yerlere götürebilir bizi. Bir şey söylemek istiyorum yine. Çok şey söylüyoruz da hep bir şey diye. Kemalizm 2. Dünya Savaşı'na kadar bir sanayileşme, sanayiye dayalı birikim modelini devam ettiriyor. Biz belki bazılarımız onun özlemi içerisindeyiz. Yani öyle bir birikim modelinin şeyindeyiz ama nesnel koşullar birden değişince mesela 2. Dünya Savaşı sırasında böyle bir birikim modelinin artık geçerliliği kalmıyor. Neden? Geçerliliği kalmıyor. İhtiyaç var ama nesnel koşullar buna el vermiyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti, o günkü siyasi kadrolar savaşın dışında kalarak tüccar oluyor. Yani savaş nötr kalan tarafsız, hani biliyorsun ben bir kitap bölümü de yazdım bu Birleşmiş Milletler'in şeyi için. Nazi altınları meselesinde sermaye piyasasının gelişmesinde 2. Dünya Savaşı'nın rolü diye inanılmaz bir ticaret yapıyor Türkiye. İşte biraz önce bahsettiğimiz madenler, doğal kaynaklar, işte tarımsal ürünler gibi şeyleri dünya ile ticaretini yapıyor. Hem şeylerle, müttefiklerle yapıyor. Hem de Almanya ile bunu yapıyor. Enteresan mübadele yöntemleri belirleniyor. Mesela Türkiye'de onlar da çok fazla bilinmez. Yani insanlar sanır ki Türkiye kromu sattı Almanya'ya. Savaşta ve özellikle tank zırhlarının yapımında önemli bir madde. Bir şey. Krom. Ve bu belli dönemler itibariyle üretim kapasitesinin kapatılması şeklinde de alımlar oluyor ve Türkiye'de iki tarafa da çalışıyor.
Hatta sevk edilemediği dönemler oluyor değil mi? Bu Sarayburnu'nda krom dağları oluşuyor falan ama evet, para tahsil ediliyor falan.
Ama bu tamam bunlar biliniyor ama mesela benim ilgimi çeken kısmı bunun parasal mübadeleye döndüğü kısım. Evet. Mesela dünya ekonomisinde ben o zamanlar bunu görmüştüm. Araştırmayı yaparken her zaman dünya eğer topyekun bir savaşa girdiği zaman tarafsız bir ülke ihtiyacı her zaman vardır. Eğer topyekun tarafsız ülke olmadan savaşa giriyorsa bu çok uzun olmaz ya da çok tüketici olur. Bunun sebebi de mübadelenin bir anlam ifade edebileceği, serbestçe değerin oluşturulabileceği bir ülkedir. İsviçre o yüzden ön plana çıkmıştır falan. Bu dönemde Türkiye dediğim gibi tüccar oluyor. Hı. Ve ticari sermaye birikimi ortaya çıkıyor. Ve 1950'de iktidar değiştiğinde dedik ya büyük bir rezervle devrediliyor. O zaman işte bu rezervi devreden sanayici kimliğini yitirmiş ya da büyük ölçüde kaybetmiş ama tüccar kimliği öne çıkmış bir devletle biz karşı karşıyayız. Şimdi böyle bir devlet yapısı barış dönemine giriyor ve en kolay şeydir ticaret, al-sat işi. Bugün de o yüzden hani iktidar al-sat işine giriyor. Ve özel sektörün sermaye biriktirebileceği en kolay iş olduğu için de devlet birden onun karşısında tüccar olarak çıkmış. Öyle bir sermaye biriktirmiş. Bunun devam ettirilebilmesi çok mümkün değil. Devlet açısından geçmişe de sermaye çok fazla girilemiyor. Neden girilemiyor geçmişe? Bunun çok önemli bir sebebi var. Geçmişte dünya ekonomisinin kapalı yapısı, kurumsal çerçevesi Türkiye'yi ister istemez içeriye yöneltiyor ve o zaman söylem bazında yerli ve milli bir sanayinin oluşması anlam ifade ediyordu. Tedarikler en azından, tedariki çok mümkün değildi. Elbette bunun dövizi olmayan bir ekonomiden bahsediyoruz. Kaynağı olmayan, dolayısıyla ithalat yapamayan maddi olarak da bir ekonomiden bahsediyoruz. Dolayısıyla kendi ithal ettiği ürünleri ikamesini üretim olarak yapmak zorunda, ama artık savaş sonrası dönemde bu ortadan kalkmış durumda. Bir sonraki sanayileşmede adıma geçmesi gerekiyor. Daha çok bir savaş sonrasında bir uzun soluklu bir barış dönemine giriliyor. Ve tüketici, hane halkları ve refah değişiyor. Artık ondan sonra ekonominin temelinde refah algısı, refahı arttırma algısı var. Ve sanayileşmenin temelinde de tüketim mallarının haneye direkt olarak ulaşacak malların üretimi söz konusu. Devlet bu bağlamda artık Türk sanayici kimliğini yitirmiş bir devletin bu işe girmesi de son derece de zor oluyor. Tabii ki uluslararası çerçevenin değişmesi bunda önemli. Türkiye'yi zora sokan dünyada gelişmeler var. Çünkü yine 30'ların, 20'lerin dünyası değil savaş sonrası dünyası. Dünyada arz açığı var. Ve başka ülkeler de bu arz açığını kapamak istiyorlar, üretim yapmak istiyorlar. Bu özellikle ilk başlarda bu üretimi yaparken gerekli olan bir takım gıda şeyleri var, temel mallar var. Onları üreten de ülkeler var, bizim gibi ülkeler var. Dolayısıyla ticaret ister istemez bizim için de ciddi bir birikim modeli haline geliyor. Bunu tabii devlet yapamayacağı için özel sektörüyle yapıyor. Neden özel sektör burada sanayi yapmıyor? Çünkü niye yapsın? Özel sektör ilk başta hızlı bir şekilde parasını çoğaltmak ister. Sanayi yerleşiktir. Ve bir geleceği daha çok daha iyi görmeyi gerekli kılar ve bence çok daha önemlisi, sanayicilik kolay bir iş değildir. Neyi üreteceğini, hangi teknolojiyi seçeceğini bilmek gerekir. Daha da önemlisi, sanayiciliği yapabilecek beşeri sermaye ihtiyaç vardır. Türkiye 1970'lere kadar, belki insanlar garipseyecek ama 70'lere kadar işletmeci yetiştiremiyor. Dolayısıyla bunun fiziki koşulları, üretim faktörleri açısından koşulları mümkün değildir, yoktur ve ticaret en kolay yapılabilecek iştir. Dolayısıyla Türkiye'nin 1950'lerde ticari, yani 50'lerin önemli bir bölümü aslında ticari sermaye birikimine atfedilen, ticari sermaye birikim modelinin izlendiği bir dönemdir. Sanayi fikri burada, yani 30'lardaki gibi, 1920'lerdeki gibi bir sanayileşme fikri burada yok. Bu dışlandığı anlamına gelmiyor. Tamamıyla pragmatizm.
Kamunun faaliyeti olarak devam ediyor aslında.
Tabii onlar devam ediyor. İşte liberalizmin de Türkiye'de bir ideoloji olarak algılanması, o dönemde yazılanlara baktığın zaman bana enteresan geliyor. Ben onu tamamıyla yine bu bağlamda düşündüğümde pragmatik bir tercih olarak düşünüyorum. Çünkü o ticaretin uluslararası boyuta taşınabilmesi için olması gerekiyor. Liberal uygulamaların, dış ticaret rejiminin daha buna elverişli koşullara getirilmesi gerekiyor. Kaldı ki mali imkanlar da el verdiği için, nedir o mali imkan? Bir rezervleriniz var. Evet. Yüksek rezervleriniz var. Dolayısıyla ithalat korku, cari açık verme korkunuz yok. İki, dış ticaret hadleri sizin lehinize. Kore Savaşı çıkmış. Dolayısıyla tarımsal malların fiyatları yüksek. Artı doyurulması gereken bir dünya var. Avrupa var, Amerika var. Ve sizin mallarınızın fiyatı daha yüksek seyrediyor. Korkacak herhangi bir şeyiniz yok. Ve özel sektör sermaye birikimi açısından da bir yere gelmek istiyor. Gelebileceği faaliyette ticaret olduğu için ve sermaye birikimini sağlayabilecek volüma da ancak dış ticaretle, iç ticaretle değil dış ticaretle erişebileceği için bana gayet makul bir politika geliyor. Tabii dogmatik yaklaşır. İşte efendim biz onu yapmasaydık da devlet girişimciliğini ön plana çıkarsaydık demek de mümkün. O da bir görüştür. Ama biz şu anda o günkü yaşananların arkasındaki en azından pragmatik sebepleri ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Ve benim iktisatçı olarak önemsediğim bir şey de ticaretin marjinal verimi. Yani ticari sermayenin karlılığı daha yüksek. Hani Marksist anlamda kar oranlarında bir düşüş yaşanmamış. Bu çevresel faktör ve piyasanın elverişli koşulları en azından 1950'lerin sonuna doğru bu değişimler sebebiyle çevresel faktörlerin ve içerideki ekonomik koşulların sermayenin karlılığı veriminde bir düşme yaşanıyor. İşte bu her birikim modelinde olan bir şey. Burada önemli olan o birikim modelinin neticesinde ortaya çıkan karlılıklardaki düşüşü engellemek ve onu daha yukarıya çekecek yeni birikim modellerine geçebilmek. Burada da önemli olan sizin iktisadi ve yönetim modelinizin esnekliği çok önemli. Buna el verecek yani birikim modellerinin ticari birikim modelinden sermaye birikim modelinden sanayiye geçebilmenizi olanak sağlamalı. İkincisi ise kapsayıcılık. Benim gördüğüm kadarıyla kapsayıcılık da siz bu dönüşümü dedik ya toplumlardaki üretim ilişkilerine baktığınız zaman tek bir üretim ilişkisinden bahsedemiyoruz. Bir ticari sermaye var. Onunla birlikte bir sanayi sermayesi var. Başka kesimler var. Bunların hepsini kapsayacak bir iktidar koalisyonu oluşturmaya da el verecek bir modeliniz olması lazım. Demokrasi o yüzden önemli. Eğer üretim ilişkileri açısından bir çeşitliliğiniz yoksa o zaman yönetim modelinin kapsayacağı kesim de o üretim ilişkilerinin tarafları olacaktır. Şimdi bazen görüyorum bu son zamanlarda insanlar bir demokrasi arayışı içerisinde oluyorlar ama demokrasi iktisadi temelleri olan bir üst yapı kurumu. Dolayısıyla bunlardan bağımsız düşünmek çok mümkün değil diye düşünüyorum.
Bir de bu sanayileşme de yani özel sektörüyle gerçekleşen sanayileşme de tabii bir network'ün de yani her sanayileşmenin network'ün de oluşması gerekiyor. Yani bir şey üretiyorsun o başka birisine girdi olacak falan filan. Burada standartların uyumlu olması gerekiyor şu bu falan. Bu network'ün oluşması da 50'li yıllarda çok kolay değil. Yani sanayi dediğimiz bütün faaliyetler zaten devlet tarafından yapılmış.
Bu nokta var ya o kadar önemli bir nokta evet. Ki tahmin edemezsin.
Yani o 60'larda sanırım işte bu yavaş yavaş oluşmaya başlıyor ve devlet...
Yurt dışı networkler
de oluşmaya başlıyor. Tek yönlü gerçi çoğunlukla ama olsun yine de iş yapmayı öğreniyorsun çünkü.
Nasıl yapacağım evet, teknolojiyi? Evet, ben hani Erdinkan'ı yazarken evet. Oradaki tecrübeleri kaleme alırken ilk sanayi girişimlerinde yapılan hataları görüyorum.
Evet.
Yani İktisadi Kalkınma Bankası diye bir kalkınma bankası, yatırım kalkınma bankası falan İKSV. Bu bankalar bu bankaların Dünya Bankası desteğiyle kurulmuş bir bankalardır. Ne kadar önemli bir fonksiyon icra ettiğini orada görüyorsunuz. Evet. Yani bir proje değerlendirmesi yapabilecek kadronuz yok.
Yok, evet. Ve bu aslında işte bu kadro eksikliğinden de belki de kaynaklanıyordur. Devletin elinde büyük bir sanayi sermayesi birikimi var. Onun görev zararı yazmaya başlaması yoluyla aslında bu ilk network eksikliği giderilmeye çalışıyor. Yani oradan ortaya çıkan problem giderilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla bu da yine devletle sermaye arasındaki ilişki. Mesela Güney Kore'dekinden ben çok derin okumadım. Sadece çok ufak birkaç tane şey okudum. Oradan edindiğim izlenim sanki oradaki devletle sermaye arasındaki bağ sermayenin devleti kullanması şekli, yani devlet belirlemesi
orada
şeklinde.
Orada çok yakın bir ilişki var. Türkiye'de o evet, kadar yok.
İçe geçmişlik yok. O da işte Türkiye'nin 30'lu yıllardan kalan herhalde o bürokrasinin kurucu irade fonksiyonunu üstlenmesiyle birlikte ortaya çıkan bir tür, sen de yazında da bahsetmişsin, kendine özgü sınıf değil de yani kendine özgü katman gibi fonksiyon kazanmış olması. Yani onu bırakmıyor. Mısır'da da bırakmıyor mesela bunu. Mısır'da bugün halen önemli bir ağırlığı var ordunun ekonomi içerisinde.
Var. Ben şimdi şöyle bir şey söylüyorum. Süremiz de çok kalmadı evet. Ama kamu işletmelerinin özelleştirmeleri işte fikri manada 80'li yıllarla Turgut Özal evet. ve ANAP dönemiyle ortaya çıkıyor işte. Bu AK Parti döneminde de 2000'li yıllarda da bir başka boyuta erişiyor. Bu evet. ama sermaye stoğunun özelleşmesi. Ancak bundan çok daha önce bir başka özelleşme Türkiye'de yaşanıyor 1950'lerde. O da kamunun beşeri sermayesi, kamunun yaratmış olduğu beşeri sermayenin özelleştirmesi.
Beşeri sermaye stoğunluğu.
Beşeri sermayeden kastım yönetici sınıf ve teknik evet. eleman. Bunlar evet. devlet kendisi bunları yetiştiriyor. Evet. Yurt dışına gönderiyor teknik falan. Okullarda okutturuyor. Kendi işletmelerinde tecrübe ediyor. Bunlar yönetim organizasyon öğreniyorlar, teknik işleri öğreniyorlar ve Türkiye'deki sanayinin ilk kadrolarını bunlar oluşturuyor. Ben buna beşeri sermayenin özelleştirmesi
doğru
diyorum. Ancak bu özelleştirme sıradan bir özelleştirme değil. Bu özelleştirmenin şöyle bir etkisi de oluyor. Bu kadrolar devlette benim daha önceki programda da ifade ettiğim gibi bir bürokratik orta sınıf pratiği yaşıyorlar ya devlette. Bu pratiği özel sektöre ve değerleri, orada edindikleri değerleri özel sektöre getiriyor bu insanlar. Bazıları müteşebbis oluyorlar. İhaleler alıyorlar, yollar, barajlar yapıyorlar ve dolayısıyla özel sektör değerler sistemi itibariyle de aslında o üst sınıf çok farklılık evet. göstermiyor.
O yüzden
bir bütünlük gösteriyor. Ve Kemalizm'deki o ayrım en azından 60'lı yılların sonuna kadar bir bütünlük gösterebiliyor. Ama ondan sonra bir ayrım yaşanıyor ki o da işte bizim rahmetli Mümtaz Hoca'nın falan Besim Hoca'nın 60'lardaki yazdıklarında da çok ifade ettikleri, vurgu yaptıkları Marksist manada bir sınıf bilincine erişemeyen bir şey sanayi ve bileşenleri ortaya çıkıyor Türkiye'de. O ayrı bir tartışma konusu aslında.
Herhalde TÜSİAD'a kadar da bu çok net bir şekilde ortaya şey değil mi? Vücut bulmuyor bu sınıf bilinci.
Sınıf bilincinin hala tam manasıyla oluştuğunu düşünmüyorum. Bunun da sebebi sen hani iş gücü piyasalarını anlatırken ve işsizlik sorununu şey yaparken işsiz kim? Yani hangi sektörde istihdam ediliyordu? Hani tarımla ilişkisine bakıyorsun ya. Ben işçi çalışan sınıfın tarımla ilişkisini tam manasıyla kestiğini düşünmüyorum. Bir sınıf bilinci için en önemli unsur gelir akımı. Nereden gelir elde ediyor? Tarımla elde etmeye devam ettikçe o sürekli bir backup ona sağlıyor. Ve o yabancılaştırıyor. Yani tam adapte olamıyor kendi sınıfına.
Bu çok enteresan bir konu. Bunu hep şey yapacağız, konuşacağız dediğimiz konulardan bir tanesi de bu.
Ama yani bunu konuşmak lazım.
Evet, bunu konuşalım. Çünkü teknolojinin yarattığı bir ekstra bozulma var. Daha henüz tam olamamışken o bozulma da işin içine girince işler biraz karışmış durumda.
Şimdi tarımda kalmadı. O insanlar nerede? Yani şu andaki problemlerimizin gerçek manada ciddi bir olmasının sebebi de bu. 1970'lerde, 80'lerde adam tarıma gidebiliyordu.
Şimdi Alpay kendi işini yapanlar diye bir çalışma yaptı. Reflektif'te yayınlanacak. Ben de biraz müdahale ettim. Şimdi orada yakın zamanda konuşabiliriz. Bir American Economic Review'da 2020 ya da 21'de yayınlanmış bir makale var. Bu kendi işini yapanlarla ücretliler arasındaki ilişki solo self-employment diye bir kavram geliştirmişler. Bu solo self-employment ile self-employment arasında yani tek başına çalışanlarla kendi işini yapanlarla kendi işini yapanlar arasında bir farklılık şey yapıyorlar. Şimdi ücretliler bu sıfır saatli şeyler var. Sözleşmeler daha önce bahsetmiştim sıfır saatli sözleşmeler diye. Bu da ücretli işveren ilişkisini bir tür esnaflık, çok güvencesiz bir esnaflık haline dönüştüren, çok yaygınlaşan bir şey haline dönüştü. Dolayısıyla bunlar son derece önemli bir konu. Bunu uzun uzadıya hakkını vererek ileride konuşalım. Çünkü vaktimiz kalmadı zaten. Bugünlük söyleyeceklerimiz bu kadar herhalde.
Çok konuşacak şeyimiz var ama bizim yazılarımızla da biz yazıyoruz zaten.
Evet.
Takipte kalalım.
Evet, peki. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, size...